Zabit ve Kumandan ile Hasbihal, Mustafa Kemal Atatürk, 2. kaset 1. yüz, sayfa 26. Subay ve Komutan. Çeşitli sınıfların üstleri, subayları ile askeri okul öğrencilerimin ve konuyla ilgili herkesin okuması için 1913 kış döneminde 1. tabur üstleri ve subaylarına verilmiş konferansların derlenmesi ve genişletilmesiyle yazılmıştır. 1. Tabur Kurmayı Binbaşı Mehmet Nuri, Nisan 1914, İstanbul Tanin Matbaası, 1914. Söze başlamadan önce, bu kitap subayın acemi erleri talim ve terbiyesinden, atış kurallarından, talim ve eğitim programı hazırlanmasından, bölüğün yetiştirilmesinden, taburun açılmasından, alay ve tabur manevrasından, harita başı çalışmalarından, saldırı ve savunma yöntemlerinden söz etmeyecektir. Bu kitap, bir subayın bu saymış olduğum ve benzeri görevleri savaşta uygulama ve yerine getirmekle yükümlü olan çeşitli rütbelerdeki komuta ve sorumluluk sahibi askerlerin zaferi ve galibiyeti elde edecek biçimde görevlerini yapmaları için sahip olmaları gerek ve şart olan nitelikler ve ayırıcı özelliklerinden, askeri yetenek ve karakterlerden söz edecektir. Bu kitapta tüfek ve top gümbürtülerinin ufku inlettiği, bu gürültülerin kulakları geçici olarak işitmekten yoksun bıraktığı, gözleri duman kapladığı ve bu patlayanlardan bir veya birkaçının isabetiyle olduğu yerde kalmak olasılığının her an bulunduğu, bununla beraber subayın en fazla görmeye ve işitmeye ve düşünmeye ve göstermekle işittirmeye ve düşündürmeye zorunlu bulunduğu zamanlarda subay ruhunun moralini beslemeye hizmet edecek nokta ve durumların araştırılması ve güçlükleriyle uğraşacaktır. Yalnız kendi silahının yerinde kullanılma göreviyle savaşa katılacak askerlerin kararlılık ve cesaretle kavga edebilmeye elverişli bir halde yetiştirilebilmeleri için erlere aşılanacak manevi derslerde söz konusu edilecektir. Ancak aslar üzerinde bu kriz zamanlarında etkide bulunmakla adına yaraşır düzeyde şiddetli ve gayet sıkı bir otorite kurmak gibi üstün bir başarının barış zamanında kazanılması ve bunun için gereken önlemlerin alınma yöntemlerini göstermekte bu kitabın içeriğinde bulunacaktır. Kısaca bu kitap, subay ruh ve kalbinin, subay kurallarının, subay karakterinin, askerlik sanatı açısından bakıldığında subayın en önemli yeteneklerinin aynası olmaya çalışacaktır. Bu çerçevede açıklanacak düşünceler ve yapılacak tartışmalar sonucunda varılacak kararların, savaş kuralları olan talimname ve nizamnamelerin hüküm ve metinlerine ve geçmişteki savaşlara dayanacağı için kişisel ve keyfi kabul edilmekten daha üst düzeyde bulunacağı inancı, iyi niyet çerçevesindeki isteklerin hayata geçirilmesine ve hiçbir zaman hataya düşmeyeceği zannedilmeyen kalemin kağıt üstünde gezinmesine cüret ve cesaret vermiştir. Düşünce ve kültür insanları tarafından eleştiriye layık bulunursa büyük takdire kavuşmuş olur ve başarı Allah'tandır. Ön söz. Önümüzde acılarını gözümüzle gördüğümüz ve kalbimizle hissettiğimiz felaketle sonuçlanmış bir savaş vardır. Öyle bir savaş ki zarara uğrattığı memleketin evladından bulunmak itibariyle biz askerlerin de payımıza düşen ibret derslerinin ve gözü açıklık ve farkında olma derecelerimizin aradan zaman geçtikçe artması gerektiği gibi tarihi eskidikçe meslek adına bundan çıkaracağımız yararların da çeşitleneceği ve kuvvet kazanacağı şüphesizdir. Çünkü savaş deneyimlerinden beklenen gerçek yararların elde edilmesi ve tam anlamıyla ortaya çıkışı, savaşa ait belge ve bilgilerin sağlıklı şekilde toplanmasına ve savaşta uygulama yetkisine sahip olanların eylem ve hareket sahasından ve bu dünyadan çekilmelerine bağlıdır ki bu da ancak zamanın geçmesiyle olur. Şu halde zaman geçtikçe savaş tarihinin askerlere yarar sağlama yönünden değerinin artması doğaldır. Savaş, askerlik sanatının öğrenilmesine yardımcı olacak araçların en kusursuz, en gerçeğidir. Savaşa hazırlanmaktan ibaret olan ve bu nedenle askerlerce savaşın ateşsiz olarak devamından başka bir şey gibi anlaşılmaması gereken barış devrinde çeşitli rütbelerdeki komuta sahiplerine savaş iktidar ve yetkinliğini kazandırmak üzere yürütülen harita üzerinde askerin konumlanması sorunlarının çözümü, bu amaçla atlı subayların seyahatleri, savaş oyunları, müfreze tatbikatları, kurmay heyetinin seyahatleri ve en sonunda büyük manevralar içerik olarak gerçek savaş durumuna yaklaşma, hedef ve amacını rütbe ve derecelerine göre izlemekte iseler de bunların hiçbiri savaşın bilinen o kendine özgü sıkıntılarını, özellikle de düşman ve ölüm tehlikesi içermediklerinden savaşacak kişileri savaşı bilir hale getirmekte savaşa katılmış olmak kadar yararlı olmaz. Bunlar ne kadar olsa nitelik açısından birer savaş taklidi olmaktan ileri varamazlar. Sefer Hizmetleri Kanunnamesi Giriş Madde 37. Çok fazla etkili ve önemli olan ve düşman yenilinceye kadar hesaba katılması gereken düşmanın kararlılık ve kuvveti barış zamanındaki talimlerde bulunmayıp tümüyle varsayımından ibaret kalır. Bu nedenle savaştaki olayların ve harekatın genellikle barış zamanındaki talimlerde rastlanmayan çeşitli durumlar altında oluşacağı asla dikkatten kaçırılmamalıdır. Savaş, özellikle moralin dayanıklılığını barış zamanıyla kıyas götürmez düzeyde şiddetli bir sonuçla karşı karşıya bırakır. Biz ise şimdi çarpışma tatbikatının en ciddisi ve gerçeği olan bizzat kendisini savaşı uygulamış bulunuyoruz. Bundan dolayı bu savaşta kazanılmış deneyimlere dayanarak yukarıda yarar ve öneminden az da olsa söz edilen savaş tarihlerini ve talimnameleri ve savaş sanatına bağlı eserleri okuduğumuz zaman daha iyi anlayacak ve yapacağımız simülasyonları savaştaki durumlara daha uygun ve benzer hale getirme fırsatlarını elde etmiş bulunacağız. Zamanımızda doğrudan savaşmak yaşamı boyunca her askere nasip olmaz. Hele askerlik hizmeti esnasında iki savaşta birden bulunabilmek fırsatı pek az askere nasip olur. Savaşta hiç bulunmamış olan askerlerin bu açıdan elde edecekleri yararlar ise çeşitli savaşların tarihlerini okumakla sınırlı kalır. Bir olayın bizzat tanığı ve öznesi olmak ile bunu olayın ortaya çıkış şeklini anlatan bir kitaptan okumak arasında bulunan dağlar kadar fark, savaşa bizzat katılanla savaşı tarihinden okuyan arasında da aynı olduğundan ordumuz subaylarının büyük kısmının savaşta bulunmuş olması dolayısıyla bunca ateşleri kalbimizi yakmış olan geçirdiğimiz bu son savaşın bize mesleki açıdan yarar sağlamış olduğu kanıtlanmış olur. Hatta Almanya ordusunda savaş yeteneğinin diri tutulması ve korunması ve yeni bir savaşta savaş görmüş subay ve komutanlardan yoksun kalmamak için 40 yılı aşkın bir süredir savaşmamış olan orduyu savaştırmak, daha önce savaşanların akıllarını meşgul etmektedir. Çünkü bundan önceki savaşta 1870 bulunmuş olanlar yavaş yavaş ordudan çekilerek ordunun tümüyle savaşı tanımayan unsurlar elinde kalması ve çıkacak bir savaşı savaşta deneyimsiz olanlarla yürütme konusundaki sakınca göze çarpmaktadır. Hiç unutmam, kurmay okulu sınıflarında bir gün o zamanlar devlet hizmetinde görevli bulunan tüm general von Dittifort Paşa ile savaş oyunu yaparken arkadaşlardan biri muhabereyi henüz bitiren bir bölüğü derhal toplayıp başka tarafa göndermiş ve orada başlamış bulunan muhabereye katılmaları yönünde karar ve emir vermek istemişti. Paşa buna karşı, bu bölük sabahtan beri sürdürdüğü yürüyüşün ardından girdiği bu muhabereden sonra artık o dediğiniz yere gidemez. Çünkü bu erlere karşı koyması ve katlanması mümkün olmayan bir hizmet önerisi olur. Ben 1870 Fransız seferine bizzat er olarak katılmıştım ve böyle bir hareketin erler tarafından yapılamayacağını kendim tecrübe ettim demişti. Paşa'nın savaş deneyimleri hepimizinkinden kuvvetli ve esaslıydı. Çünkü o, daha sonraları subaylığa yükselecek olan erlik rütbesiyle savaşmış, bu koşul çerçevesinde bir savaşa er olarak girmek ile subay olarak girmek arasında sıkıntıları, güçlükleri ve savaşın kendine özgü niteliklerini tam anlamıyla kavramışlık bakımından elbette büyük farklar vardır. Savaş dahisi olan Büyük Napolyon'un savaşlarda birbirini izleyen başarılarını etkileyen nedenlerden biri de savaşlarını daima ard arda birkaç savaşta bulunmuş deneyimli askerlerle yapmış olmasıdır. Savaş en iyi savaşta öğrenilir. Şimdi her subayın savaştaki yeterliliği ve yeteneklerine göre durumu ve ünü değişmiştir. Balkan Savaşı'ndan askerlik sanatı adına pek kolay ayırt edemeyeceğimiz ve hissedemeyeceğimiz yararlı deneyimler edindiğimize şüphe edilmemelidir. Savaş sonrası demek olan şu zamanda ve bundan sonra erlerimizin talim ve eğitiminin, kendi komutanlık sanatımızın talim ve eğitiminin, kendi komutanlık sanatımızın ilerlemesi yolunda harcanacak emek ve çabaların daima gerçek savaş koşullarına göre yönlenmesi ve yönetilmesinin gereği ve önemi buraya kadar anlattıklarımızın özeti olmuş olur. Sefer Hizmetleri Kanunnamesi Giriş Madde 1. Askeri kıtaların barış zamanındaki talim ve eğitimi savaşta kendilerinden istenen görevlere göre yürütülmelidir. Ve yine madde 26, kıtaların sefer hizmetleri sırasında barış zamanında yaptıkları talim ve eğitimleri savaşta yerine getirecekleri görevlerin tamamını içermelidir. Adı geçen sınıfların muharebelerine ilişkin esaslar çeşitli sınıfların talimnamelerinde bulunmaktadır. Madde 36. Nizamname ve talimnamelerinde belirtilmeyen ve savaşta dahi uygulanması mümkün olmayan uyduruk bir takım talim ve hareketlerini yerleştirmeye çalışarak askerin talim ve eğitimi güçlendirilmemelidir. Bu gibi uyduruk hareketler seferberliğin ilk günü ile beraber hükümden düşmüş olur. Ve piyade talimnamesi. Son bölüm, madde 477. Bir askeri kıtanın savaşın gereklerini tamamen yerine getirmeye gücü yetip barış zamanında öğrendiği konulardan hiçbirini de savaş alanında terk etmeye ve oradan kaldırmaya mecbur olmazsa talim ve eğitimi doğru bir şekilde uygulanmış olur. Yukarıda barış zamanını savaş zamanının ateşsiz olarak devamından ibaret gibi kabul edilmesi gerektiği söylenmiştir. Evet, biz kendimizi daima savaş durumunda bilmeliyiz. Böyle bilirsek gerçekten savaş çıktığı zaman hazırlık devri ile asıl uygulama devri arasında çok fark görmeyiz, şaşırmayız, kaybetmeyiz. En iyi sahnelenen oyunlar en çok prova edilenlerdir. Bu daha çok ders yılı içindeki çalışma ile dönem sonu sınavına benzer. Savaş, barış zamanındaki çalışmanın bir sınavıdır. Eğitim görürken ne kadar çok tartışılır, ne kadar çok fikir üretilirse sınavda başarıyı yakalama olasılığı o kadar çok olduğu gibi barışta da savaş sanatının aralıksız ve tam bir merak ve özen ile öğrenilmesine devam etmek, savaş sınavında zafere ulaşmak için gayet gerekli ve vazgeçilmezdir. Günümüzde silahların çoğalması ve bunların giderek kusursuzlaşması ve ordu mevcutlarının çoğalmasıyla önemi gittikçe artan savaş teknikleri eğitiminin ve bunun başarıyla uygulanmasının ara vermeden çalışmaya ve çalıştırmaya bağlı bulunduğu kuşkusuz ortadadır. Bu çalışma yöntemiyle daha çok maddi kuvvetlerin geliştirilmesi çerçevesinde yer alan askeri bilgiler ve bilimsel birikim çoğaltılabilir ve desteklenebilir. Fakat bunların yerinde ve zamanı geldiğinde tam bir başarı ile uygulanması ve yerine getirilmesi, bunların verimli olması ve zaferle sonuçlanabilmesi yalnız bu teknik bilgilere sahip olmakla mümkün olmaz. Kutsal askerlik mesleğini kabul ederek bu sanatı öğrenecek ve uygulayacak olanlar için öyle duygu ve yetenekler vardır ki bunların da bilimsel kudretimizle at başı beraber olarak ilerletilmesi, güçlendirilmesi zorunludur. Savaş biliminin felsefi kısmına ait bulunan bu duygu ve yeteneklerden mahrum bir askerlik bilim uzmanı, bunlarla hayata geçirilemeyen askeri bilgiler, erlik ve fedakarlık meydanlarında savaşın moral dayanıklılığı ağır sonuçlarla sınadığı zamanlarda Seferiye 39 derhal sıfırlanıp hiçe dönüşeceğinden bence askerlik bilim ve sanatını öğrenmeden önce ya da hiç olmazsa bu öğrenimin yanı sıra kişiliklerini bu askeri duygu ve yetenekleri edinerek geliştirmek, askerlik sanatını kendisine ekmek kapısı edinmek isteyenler için zorunlu bir ihtiyaçtır. Ordumuzun son Balkan Savaşı'ndaki kederli yenilgisi acı bir gerçektir. Hayal kırıklığına uğranıldı. Komuta heyetinin iktidarını ve askeri yeteneklerini kıtaların eğitim ve talim açısından hangi noktada olduklarını bilenlerce bunun böyle olacağı aslında biliniyordu. Şu değişmez sonuca karşı yenilginin nedenlerini aramak hepimizin borcudur. Gerçekte orduda bilim ve sanat deneyimi pek az idi. Fakat ordumuzun eğitimi ve talimi uygulama ve sürdürme yöntemleri hakkında uzun zaman içinde deneyimlere dayanarak edindiğim gözlem gücü ve çapına dayanarak şunu iddia edebilirim. Askerliğin dal budak salmış çeşit çeşit görevlerine ilişkin farklılaşmış uygulamalar arasında moral ve yüce askerlik erdemlerine ilişkin düşünce ve eğilimler orduda hemen hiç ilgi görmez ve dikkate değer bulunmaz. Bundan savaşta bütün işleri sadece direniş ve kahramanlığın göreceği fikri anlaşılmasın demeyi gereksiz görürüm. Esaslı bir çalışmanın sonucuna ve araştırmaya ciddi bir bilimsel kavrayışa dayanmayan cesaret ve fedakarlığın yalnız başına iş görmesi zamanları çoktan geçmiştir. Kur'an'daki hiç bilenle bilmeyen bir olur mu hükmü zaten bu meseleyi çözmüştür. Fakat biz mertliğe yaraşır seçkin huylar ve fedakarlığa dayalı bir ahlak anlayışıyla taçlanmayacak olan bilimsel birikiminde başlı başına amaca ulaşmayı sağlayamayacağını iddiasındayız. Bunun için kitabın konusunu hemen sadece bu noktayı açımlama ve yorumlamaya ayırdık. Buna en parlak ve taze bir örnek olarak İtalya Savaşı'nı gösterebiliriz. İtalya ordusu askerlerinin aslında Avusturya ve Fransa sınırlarında da Bingazi ve Trablus'taki gibi savaşacaklarını düşünmemeli ve kabul etmemeliyiz. Özel iklim ve arazi koşullarının düşmanlarının özel durumlarının kendilerine kazandırdıklarını hesap etmekle beraber daima kuvvetçe 15 ve 20 katı zayıf ve hele malzeme ve savaş mühimmatı oransız zayıf bir düşmanla çarpışan İtalyanların muharebelerinde gösterdikleri ruh hali savaşta bilim ve teknikten önce geldiğini iddia ettiğim sipahilere yakışır, yüksek niteliklere pek de sahip bulunmadıklarını gösterir. Oysa bu ordunun bilim ve teknik bakımından savaşa eksiksiz hazırlanmış ordulardan birisi olduğunu herkes bilir. Onun için ben bilim ve teknik birikiminin daha çok maddi kuvvetleri geliştirdiğine inandım. İtalyanların Kuzey Afrika kıyı bölgelerine yaptıkları sağlam istihkamlar ile bilimsel karşılaştırmaya göre nicelik ve nitelikçe pek geri olan düşmanları karşısında gayet üstün kuvvetleriyle askerlik sanatı açısından hiçbir şey yapamamış olmaları da askerlere manevi değerlerin bilim ve teknik birikiminden önce tanıttırılmasında beni haklı gösterecek açık bir kanıttır. Asıl olan yüce fedakarlık duygusu ve katıksız kahramanlık hasletidir. Bunun da en parlak tarihi örneği Plevne'dir. Askerlik tekniği ve sanatı gözüyle bakıldığında hiç önemli bir konumda görülmeyen, kullanışsız ve saldıranların dörtte biri kadar az bir savunma gücüne sahip Plevne ordusunun, Rus başkomutanının da önceden dikkate almadığı küçük Romanya ordusunu zora sokan meşhur ezici kuvvetini, adı herkesçe bilinen Gazi'nin seçkin kişiliği ve orduyu kumanda edişindeki kesinliğin büyüleyici etkisiyle bütün orduya yaydığı, Allah'ın da övgüsünü kazanan büyük azmi bu orduda Osmanlı sancakı şerifinin hayattan, candan, rahattan, her türlü değerden daha aziz ve sevilmiş olmasına dayanmıştır. Şu tarihi kıyaslama ve deneyimlere göre savaşta zafer ve galibiyetin askerlik sanatına hakim oluşun ve meziyetinin de hesaba katılması koşuluyla dörtte dört manevi güçle öğrenilmesi mümkün olacağı kuralını çıkarırsak sorunu teke indirgemiş oluruz. Sanatımızın ayrıntılarını bize öğreten nizamnamelerimizin işte bu üstünlüğün gerçek dayanağı olan manevi güçlere ve kutsal askerlik sanatının özüne ait maddelerini araştıralım. Talimnamelerin silah üretimi, dönüşler ve kutlama törenleri bölümleri arasında bulunamayacak olan bu maddelerin hiç okunmadığını, en iyi olasılıkla da gayet az okunduğunu itiraf etmek gerekir. Ne yalan söyleyeyim, biz piyade talimnamesinin ikinci muhabbere bölümünü 3 yıllık harp akademisi öğreniminin son aylarında ve birkaç derste her öğrenci sırayla ikişer üçer madde okumak üzere bir okuma kitabı gibi ele almıştık. Hemen bütün talim ve ders zamanları birinci bölümün uygulanması ve anlatılmasıyla sınırlı kalmıştı. Oysa bu birinci bölüm daha çok erlerin ve belirli birliklerin savaşa hazırlanmasına aittir. Subayın subay olarak yetişmesini, asıl subaylık görevlerini savaşın subaydan istediği ruhsal ve bilimsel yetkinliğine ile niteliklerini asıl içeren ikinci bölümdü. Hele aynı şekilde subaya moral ve bilgi veren sefer hizmetleri tüzüğünün giriş bölümünü hiç okumamıştık. Seferiyeden aldığımız ilk ders savaş düzeni ve askerlerin bölümlenmesi olmuştu. Oysa bu girişin her bir maddesi ayrı bir ders olabilecek çapta anlamlıdır ve önemli kavramları içerir. 1. Kendini hiçe sayma ve fedakarlık duygusu. Piyade talimnamesi giriş madde 2. Savaş sıkı bir disiplinin varlığını ve maddi manevi bütün kuvvetlerinin kullanılmasını ister ve tüketilmesini gerektirir. Özellikle savaşta zafer ve galibiyete ulaşmak bütün subay ve erlerin vatan ve millet uğruna canlarını şevkle feda etmelerine ve en küçüğe kadar bütün rütbe sahiplerinin bizzat düşünce üreterek durumunun gereğine göre kendi kendine önlem almaya alışmış olmalarına ve erlerin dahi zafere ulaşmak için üstlerin yaralanması ya da şehit olmaları halinde bile kararlılıklarını yitirmeme özelliklerine sahip bulunmalarına bağlıdır. Piyade Talimnamesi 2. Muhabere Bölümü Madde 266. Subay emrindeki erler için örnektir. İleri atılarak gösterileceği örnek davranışla askeri de kendisiyle birlikte ileriye sürer. Subay kıtasını sıkı bir disiplin altında tutarak büyük güçlüklerden ve çok fazla kayıptan sonra bile başarıya ulaştırır. Subay askerlerinin neşe, keder ve bütün yoksunluklarına katılan sadık bir yol gösterici olmalıdır. Askerin tam güveni böyle kazanılır. Bu kutsal savaş görevleri için subay daha barış zamanında nefsini eğitme yoluyla kendini yetiştirerek güçlendirmeli ve hazırlamalıdır. Süvari Talimnamesi Giriş Madde 11. Süvari sınıfında üslerin erler üzerinde doğrudan doğruya hakimiyetlerinin ve etkisinin pek büyük değeri vardır. Bundan dolayı kendisi olağanüstü bir önem taşır, deneyimli ve cesur bir süvari amirini asker duraksamadan izler. Süvari Talimnamesi 3. Muhabere Bölümü Madde 417. Atlı birliklerinin çarpışmasında toplu ve tam bir şiddetle uygulanan hücum başarıyla sonuçlanır. Sıra içinde bulunan her er düşmanı çekinmeden çiğnemek ve çatışmanın hızıyla dürtüp devirmek kararlılığında bulunmalıdır. Subaylar birinci olarak düşman sıralarına saldırmalıdır. Topçu Talimnamesi Bölüm 1 Giriş Madde 2. Çarpışma sıkı sıkıya disiplin ve olanca gücün harcanmasını gerektirir. Özellikle muharebede düşünerek hareket eden ve kendiliğinden iş görecek şekilde yetiştirilmiş komutanlarla, komutan kelimesinden top ve arabayı da içeren tüm birlikleri yönetenler ve yönlendirenler anlaşılmalıdır. Erlere gerek vardır ki bu erler düşman ateşi altında bile soğukkanlılıkla ve salim kafayla top hizmetlerini yerine getirebilmeli ve hayatlarını aziz vatanımıza adayarak bu manevi hissin yönlendirilmesiyle düşmanı yenme konusundaki kesin isteklerini üstleri şehit olsa bile yine eylemleriyle gösterebilmelidir. Şimdi bu maddeleri başlık okur gibi şöyle bir okuyup geçivermeyelim. Kılıç kuşanan, üniforma taşıyan, subayım diye ortaya çıkan, hükümetin birçok masraflarla donattığı, milletler analarının 20-30 yaşındaki en işe yarar evlatlarını arkasına alarak namusu, dini ve devleti korumak üzere savaşmaya giden bizler, subaylar. Bu maddeleri her şeyden önce bu maddeleri çok ve pek çok kereler okumalıyız. Okumalıyız da savaşın bizden istediği görevin biçimini ve içeriğini hakkıyla belirlemeliyiz. Bu maddeler üzerinde biraz durunca anlaşılır ki subaylık demek kendini ve canını feda etmeyi kesinlikle göze almış olmak demektir. Askerlik bizim geçimimizi temin eden bir sanattır. Biz bu sanattaki görevlerimizi diğer meslek sahipleri gibi yalnız aklımızla değil, aklımızdan başka can ve başla da yapıyoruz. Gerektiğinde kanımızı da akıtıyoruz. Subaylık zafer kazanmışçasına ve fedakarca savaşabilmektir. Bizim görevimizde ölüm vardır. Fakat uygulama biçiminde ve anında ölüm asla ve hiç düşünülmeyecektir. Hiçbir sanat ve görev sahibi bizim kadar tehlike ve sıkıntıyla karşı karşıya kalmaz. Barıştaki çalışma ve hazırlıklarımız kapalı ve sıcak yerlerden çok dışarıda hava ve arazi koşulları altında ilerlediği gibi bunların fiili uygulaması olan savaş aynı koşulların katlanmasıyla düşman ateşi karşısında geçecektir. 22 yaşındaki genç bir teğmenin görevi uğrunda akıtacağı taze ve sıcak kanın askeriyenin geçimini sağlamak için verdiği 700 kuruşluk günlüğün karşılığı olduğunu kabul edecek hiçbir akıl ve bilgi sahibi bulunamaz. Bu kan maddi açıdan ölçülebilirliği kat kat aşan bir hissin vatan ve milleti savunmaya ve mesleğin namusunu korumaya yönelik şerefli gayret hissinin yönlendirilmesi ve yardımıyla akıtılabilir. İşte bu bir fedakarlıktır. Fedakarlıkla eş anlamlı olan askerlik mesleği kutsal dinimizin Osmanlı bağımsızlık ve saltanatının koruyucusu olarak yücelik ve şeref sahibi olduğu için askerlik yoluna giren biz askerleri milletimizin tüm bireyleri içinde özel ve herkesce bilinen bir kisveyle sırmalı şeritlerle farklılaştırmış ve bezemişlerdir. Bu kisvenin sahipleri kamu gözünde ayrıcalıklı ve seçkin bir konuma layık bulunurlar. Bu da herkese nasip değildir. Ancak bu özelliğe sahip olan yüksek fedakarlık duygusu ile donanmış nadir kişiler buna ulaşmış olmakla övünebilir. Şu halde saygı duyulan subaylık unvanı ile bilinen insanların tamamı görevlerinin ve yükümlü tutuldukları işlerin önemine ve büyüklüğüne uygun bir kişiliğe sahip olmalıdır. Bu önemli görevin en ayırt edici başta gelen koşulu yukarıdaki maddelerde yazıldığı üzere fedakar ve cesur olmak, kendini ve hayatı hiçe saymaktır. Bir subay sanatı adına hayatına ve varlığına hiç önem vermeyecektir. Gerek kendinin ve gerek yanındakilerin hayat ve hatta rahatını en iyi biçimde korumaya çalışacak, ancak sanatının ve işinin gerektirdiği anlarda bunları gözden çıkarmaya ve feda etmeye hazır bekleyecektir. Ve bu gibi anlarda bunları hiç düşünmeyecektir. Hayat ve rahatın hiç düşünülmemesi gerektiğinde körü körüne atılacaktır. Namusun gereği budur. Görev bunu istiyor. Din ve millet bunu emrediyor. Vatan ve millete olan borcumuzu ancak böyle ödeyebiliriz. Kuzey Afrika Savaşı'nda İtalyan subaylarının saldırılarda daima erlerin önlerinde ve geri çekilişlerde gerilerinde hareket ettikleri ve erlere sürekli olarak iyi örnek oldukları ve çeşitli rütbelerdeki komutanların da keza daima komutanlarının gerektirdiği yerlerde bulundurdukları görülürdü. Muhaberede atılan her mermi ve sallanan her süngü insana isabet etmez. Eğer böyle olsa savaştan hiç kimse sağlam dönmezdi. Barış zamanında uygun koşullar altında yapılan atışların sonuçları ortadadır. Bir de savaşlarda ölüm kaygısı altında yapılan atışları düşünecek olursak vurulma olasılığının ne kadar azalacağı kolayca anlaşılır. Hele tüfek kurşunları gibi her biri birer insana nişan alınarak atılmayıp etkisi kırılma noktasından başlayarak yağacak olan şaşkın misketlerinde oldukça rastlantıya bağlı isabetlerinden ibaret olan top atışlarının da maddi zararından çok gürültülü patlamalarıyla moralleri sarsmakta oldukları unutulmamalıdır. Trablus ve Bingazi savaşlarında İtalyanlar hemen bütün topçu depolarındaki mermileri boşaltacak kadar top cephanesi harcadıkları halde bizden topla yaralanma ve şehit düşme pek enderdir. Bulgarların Çatalca savunma hattımıza yaptıkları hücumlar esnasında Turgut Reis zırhlımız Karadeniz'de hattın sağ tarafında bulunuyordu. Bu zırhlının oldukça becerikli nişancıları tarafından tepelerinde gülle patlatma yoluyla ısrarla dövülen Bulgar avcı hattından hiç hayır kalmadığı zannedilirken patlayan mermilerin dumanları sıyrılınca aynı hattan ateşe yine aynı güçle devam edildiği görülmüştür. İtalyanların kara muhaberelerinde bir yıl boyunca denizden ateş ettirdikleri gemi topçuları gürültüden başka hiçbir şey yapamamıştır. 8 Şubat 1913 Bolayır Savaşı'nda arazi koşulları uyarınca avcı hattımızın pek yakınında hareket etmekte olan bir yedek tabur erlerinin düşmanın patlattığı top mermilerinden değil de pek yakınımızdaki bizim bataryamızın top seslerinden ürkerek sakınma amacıyla iki kat olduklarını gördüm. Bu askerler piyade talimnamesi muhabere bölümü 446 madde piyade kendi üzerinden topçunun ateş etmesine alışmalıdır. Uyarınca alışmamış bulunabilir. Fakat işte manevi gücün sarsıldığını gösteren böyle bir durumda ortaya çıkacak olanlar subaylardır. Subay o sırada başı yukarıda ve göğsü ileride duruşuyla baştan ayağa sinir kesilerek erkeklik damarları gevşemeye başlamış olan askerlerini derhal uyarır ve onları kendine getirir. Patlayan bir iki düşman mermisi üzerine kendi toplarının sesinden de kendisine gelmekte olan atılmış bir taştan sakınır gibi sağa sola ürken bir askerin kalbi de giderek daha şiddetle çarpmaya başlar ve biraz sonra ava çıkıp da çatışmaya başladığı zaman bileklerinde tüfeğini kullanacak kuvvette kalmaz. Subayın bu esnada görevi büyük ve önemlidir. Subay kendi ruhunu bütün erlerinin ruhlarına çok güçlü bir telsizle bağlamalıdır. Subay işte o zaman kıtasına kışla talim hanelerinde verildiğinden daha şiddetli ve gözlerinden ateş çıkar gibi ve boğazı yırtılırcasına komut vererek ve hatta gayet keskin bir iki silah omza ve selam dur hareketi yaptırmakla Seferiye Nizamnamesi giriş madde 24. Yanaşık düzende talim askerin ikinci doğası olarak kabul etmesi gereken iç disiplin ve sıkı bağların kurulması için asıl araç hükmündedir. İfadesiyle kastedilen elektriği güçlendirmiş olur. Hem o sırada bizim topçunun atışı o taburun üzerine yönelik değildi. Taburla batarya adeta aynı hizada bulunuyordu. Talimname, topçunun düz arazide piyadenin en az 300 metre gerisinden atış yapabileceğini yazıyor. Bu mesafede topların gürültüsü şiddetli olduktan başka top mermilerinin insanın başı üstünde havayı yararak geçmesi de bir iştir. Piyade talimnamesinin 446. maddesinin alışılmasını emrettiği durum asıl budur. Saniyede 4500 metre hızla seyreden, kilolarca ağır ince uzun kavun boyutlarında bir ağırlığın havayı altüst etmesi, asker kulaklarının gerçekten alışmaya zorunlu kaldığı bir cayırtı üretir. Dinleyenler pek iyi bilirler. Hele Bingazi İtalya muhaberelerine katılanlar bu sesin kulaklarda yarattığı yansımadan merminin yükseklik veya alçaklığını ve düşüş anını aşağı yukarı kestirecek kadar tekrarlamış ve bunu alışkanlık edinmişlerdir. Bu alışkanlığın ve tekrarlamaların yararı da büyüktür. Subay komuta ettiği insanların kendi bilgi ve yetkinliğinden yararlanması için emrindekilerin dayanıklılık ve yiğitliklerinin bileşkesinden fazla dayanıklılık ve yiğitliğe sahip olmalıdır. Ve ancak bu suretle piyade talimnamesinin sözü geçen 266. maddesi gereğince emrindeki erlere örnek olabilir. Ve yine ancak şu şartla süvari talimnamesinin yine yukarıda yazılmış ikinci maddesi gereğince erleri üzerinde otorite kurup etkisini hissettirmediğinde onlar da hiç çekinmeden subayı takip edebilir. Ve yine subay o derece metin ve mert ve cesur olmalıdır ki piyade talimnamesinin şu 448. bu amaca dayanarak topçu düşman topçusunun ateşine asla önem vermeyip ve hatta topları kaybetmekten dahi çekinmeyip ateşini ilerlemekte olan düşman piyadesine yöneltmelidir. Süvari ise piyadenin düşmandan kurtulmasını mümkün kılmak için fedakarlığının sonucu düşmanı gayet kısa zaman için bile durdurmaktan ibaret kalacak olsa da kendisini feda etmelidir. Ve topçu talimnamesinin 401. Eğer düşman saldırısında başarılı olursa o halde bütün bataryalar yedek güçlerle birlikte etki yaparak düşmanı mevziden geri atmak için ateşlerini hücum eden piyade üzerine yöneltirler. Piyade muhaberesine katılmayan bataryalar düşman topçusunun ele geçirilen mevziye ilerlemesini engeller. Kesin sonuç zamanında topçunun son ana kadar sarsılması mümkün olmayan bir dayanıklılık göstermesi kesinlikle gereklidir. Hatta bu direşkenlik topların kaybına yol açsa bile gayet yüce bir şan ve şereftir. Maddelerini başarıyla uygulayabilsin. Bu son iki maddeden biri geri çekilişin denetimi, diğeri de düşman saldırısının son ana kadar gücünün kırılması ve savunması hakkındadır. Ve topların feda edilmesine ancak bu gibi hallerde göz yumulur. Hatta bu zorunludur. Bu sayede onur ve şeref de kazanılır. Çünkü bu kayba ve fedakarlığa karşılık büyük yararlar sağlanır. Bu sayede ordunun tamamı felaketten kurtulabilir veya düşman saldırısı başarısızlığa uğratılarak üstünlüğün bize dönme olasılığı belirir ve hiç olmazsa düşmanın başarısının kısıtlanması ve sınırlandırılması söz konusu olur. Bu topların feda edilmesi durumu topçuların vaktinde yakalarını kurtarmaları kaydına ve koşuluna bağlı değildir ve olamaz. Çünkü bu derece direşkenlik ve dayanıklılık ancak topların kullanılması ve onlardan yararlanılmasıyla sonuca ulaşabilir. Bu da topçuların toplarının başından ayrılmamasıyla olur. Yoksa sahipsiz bırakılan zavallı toplar yalnız başına elbette direnç ve dayanıklılık göstermezler. Böyle toplar düşmanın büyük bir iştah ve mutlulukla yağmalayacağı mutsuz ve talihsiz birer silah olur. Direnç ve dayanıklılığın son noktasına kadar savaşa devam edildikten sonra ise eğer düşman püskürtülmemişse mevziye girmiş ve boğaz boğaza durumu ortaya çıkmış olacağından topçular için bu sırada kayışları kesip hayvanlara binerek geriye kaçmak değil ancak toplarının başında kahramanca ölmek ve hiçbir topçunun can bedende iken topunu düşmana teslim etmemesi namus ve mesleğin gereğidir ve topların topçular üzerinde gayet meşru bir hakkıdır. İtalya Savaşı'nda 22-23 Aralık 1911 sabahı Tobruk civarında Nazure Tepesi'ne yönelik saldırıda adı geçen tepe ele geçirilmiş ve burada bir İtalyan Musevi mitralyöz eri makineli tüfeğinin başında ve elleri tüfeğinin kabzasında olduğu halde ölü bulunmuştur. Bu tepeye hücum edenler arasındaki kabile reisi meşhur Şeyh Müberri'nin düşman mitralyöz bölüğüne 100 metre uzaklıkta şehit olduğu kesin olduğundan Musevi mitralyözcünün mutlu ve görevini namusuna yaraşır biçimde yaptığı kuşkusuzdur. Osmanlı ulusu askerlikte doğmuş, askerlikte büyümüş ve bugüne kadar askerlikle yaşamıştır. Hayatın kalan kısmının devamı ve refahı da yine ancak askerlikle mümkün olacaktır. Halkı bilim ve sanattan, ticaret ve servetten yoksun ve fakat doğuştan gelen benzersiz servetiyle çalışkan ve sermaye ve kuvvet sahibi ulusların hırs duygularını kabartan ülkemiz bu konumuyla savunmaya, askeri gücünün dayanıklılık ve ağırlığına başka ülkelere göre çok daha muhtaçtır. Uygar yönetimler etkinlik ve uygulama alanlarında hemen birbirine koşut ve aynı yönde yol almaktadırlar. Onların bu hali bir diğerlerine karşı denk güçler oluşturmaktadır. Aynı zamanda bu memleketlerin halkları, hükümetleri çökse de yaşamsal gereksinimleri ve varlıklarının devamı için gereken doğru karar alma yeteneğini, olgunluğu ve ülkü birliğini yaratmış olduklarından kendileri yok edilemez ve ortadan kaldırılamazlar. Fakat Türk milleti, İslam ümmeti böyle değildir. Henüz katıldığı teke tek hayat kavgasında tutunabilmek için ağır savunmak ve korumaya muhtaçtır. Gerileme dönemimizden beri kaybettiğimiz, memleketimizin çok eski bölümlerinde İslamiyet'in ve Türklüğün adı ve izi bile kalmamıştır. Daha dün elimizden çıkardığımız Makedonya'mızda İslam varlığı ile hayatının uğradığı ve uğramakta bulunduğu şiddetli darbeleri daima kalp gözümüzün önünde bulunduralım. Devletimizin resmi dini olan İslamiyet alimi, Hristiyanlığın can düşmanı olduğundan ve Müslümanlar şimdi gelişmemiş halde bulunduklarından, Allah korusun, bundan sonra karşılaşacağımız bir yenilgi devletin ve Türk milletinin yok olması ve kökünden yıkılması demek olur. Asıl konunun dışında düşünülmemesi gereken bu uyarıların amacı, subaylarımızı sayesinde yaşayabileceğimiz kutsal vatanımızın korunması adına tekrar fedakarlığa davettir. Subay, özellikle savaşta görevini yerine getirirken bu görevin kendisinden fedakarlık, kahramanlık beklemekte olduğunu daima göz önünde bulundurmalı ve düşünmeli ki kendi vücudunu esirgeyecek olursa binlerce, milyonlarca Müslümanın, yurttaşların hayatlarını yitireceği, onurlarının kırılacağı, sefaletleri ve göç etmeleri, inançlarının kirleneceği kesindir. Er, geç, ölüme mahkum olan önemsiz ve tek bir hayat bunlardan daha değerli midir ki esirgensin? Savaş meydanlarında isteyerek feda etmekten çekinmeyeceğimiz can ve hayatımızın az sonra düşmanın ayakları altında aşağılama ve hakaretle çiğneneceğini düşünmeliyiz. Bu tek bir hayatın arasına subayın aile hayatı da dahildir. Subayın şehitlik rütbesine ulaşmasından sonra, diyelim ki hükümetin ailesine hiç sahip çıkmayacağı kabul edilse bile, bütün bir memleket halkının sefaleti yerine yalnız kendi ailesi sefil olmuş olsa ne çıkar? Kaldı ki subay kendi ailesinin sefaletten korunması için bedenini ortaya atmaktan çekinecek olursa, sonrasında çoluk çocuğunun sefaletini görmekten başka bir sonuca ulaşamayacağı da apaçıktır. Subay, toplumun yararını düşünen en büyük varlık olmalıdır. Camilerin kiliseye dönüştürüldüğünü, Müslüman kızlarımızın ve kız kardeşlerimizin düşman kucaklarında dolaştırıldığını, yetimlerin ve yaşlıların düşman çizmeleri altında can verdiğini, yüz binlerce göçmenin aç, çıplak, yağmur ve kar altında yollarda perişan olduğunu görmek en çok bizi, subayı acı acı düşündürmelidir. Çünkü bunların olmaması için düşmana gerilecek siper bizim göğüslerimizdir. Bunları gören subay çatışmalarda ölmediğine pişman olsa yeridir. Bu felaketler biz hepimiz muharebe alanına serilmeden görülmemeliydi. Ne kadar gelişkin ve kusursuz silahımız olursa olsun, ne kadar iyi talim görürsek görelim ve talim edersek edelim, yüksek derecede fedakarlık duygusuyla donanmazsak, bundan sonraki sonuç bundan öncekinden farklı olmayacaktır. Zaten canla başla iş görüleceği zaman, can derdine düşecek olursak, barış zamanında öğrendiklerimizi de unutarak silahlarımızdan da yararlanamayız. Hele emrimizdekilere, emirlerimizi uygulatmada hiç başarılı olamayız. Bu durumda bütün varlığımız sıfırdan başka bir şey olamaz. Oysa deneyimlerle kanıtlanmıştır ki savaşta görevleri yerine getirmeye engel olacak denli aşırı derecede kendini koruma kaygısı korkulan şeyin başa gelmesine daha çok yarar. Bir subayın şerefiyle en yakından ilgili olan sorun bu abartılı canını koruma kaygısıdır. Çünkü subay savaşta tek başına bir birey değildir. Yönettiği insanların varlık ve önemlerine denk bir kuvvettir. Hatta daha büyük bölümlere ve bazen tüm askere yararlı olması olasılığı dolayısıyla daha da üstündür. Bundan dolayı kendisinin güçten ve uygulama konumundan düşmesi yalnız kendi boyutunda değil, ordu için bundan çok daha büyük bir yara açmış olur. Balkan savaşlarında ileri yürüyüşleri bin sıkıntı ile yapan askerin geri çekilirken harcanan zamanla oranlanamayacak derecede mesafeler kat etmesinin nedenleri ve etkilerini şimdi görev yapan subaylarımız ellerini alınlarına dayayarak özellikle araştırmalı ve analiz etmelidir. atalarımızın cenk ve gaza meydanlarında kazandıkları şanı, bıraktıkları namı, bu nam ve şan ile gösterdikleri başarıları, fethettikleri yerleri düşünelim ve gözümüzün önüne getirelim. İstanbul'dan kalkıp Balkanları, Tunaları defalarca aşan, Hristiyan aleminin tutucu ve birleşmiş Haçlı ordularını perişan eden ve bunların savunduğu zamanın en metin kalelerini fetihçi güçleri karşısında boyun eğdiren, Viyanaları kuşatan, eski büyüklerimizin bilim ve tekniğe olan ilgileri ve bağlılıkları da fena değildi. Zaten bunsuz da olamazdı. Viyana'nın Osmanlılar tarafından kuşatılmasını gösteren ve halen şehrin muhteşem belediye müzesinde bulunan harita Osmanlı ordusunda askerliğin ayrıntılarına hakimiyet ve uygunluk derecesini gösterir. Bu haritadan kalenin güney tarafında hala daha bulunan imparatorluğun kışlık sarayı olan Hofburg Sarayı'nı kuşatanlar tarafından saldırı cephesi seçildiği ve buradaki iki burcun düştüğü görülür. Aynı şekilde kuşatma sırasında Osmanlı bataryalarının kurulduğu kuzeybatı yönündeki tepenin Viyana'yı dövmeye en uygun noktalardan birisi olduğu görüldüğü zaman anlaşılır. Avusturyalılar şimdi burasını gayet mükemmel bir park haline dönüştürmüşler ve ismini Türkenhans Parkı koymuşlardır. Park kapısının iki tarafındaki sütunlara birer ay yıldız resmi yapmışlardır. Macaristan ovalarını at eğitimi talimhanesine çeviren koca kahramanların ne fedakar, ne cesur, ne çalışkan, doğuştan nasıl dayanıklı insanlar olduklarını ve her kavme nasip olamayan bu başarının ancak bu yüksek nitelikler ile ortaya çıkmasının mümkün bulunduğunu anlamakta gecikmemeliyiz. İkinci kaset, birinci yüzün sonu.